İsrail ulusu 7 yıl süren iç savaştan sonra Davut'un yönetimi altında yeniden birleşmek üzeredir. Şimdi artık tarihinin en parlak dönemine girecektir. Bu dönem Mesih'in gelip yöneteceği dönemin bir gölgesidir. 2. Samuel 5. bölüm 2. ayette geçmişte Saul, kralımızken savaşta İsrail'e komuta eden sendin. Rab sana halkım İsrail'i sen güdecek, onlara sen önder olacaksın diye söz verdi diyor. Oymaklar Davut'u yasal ve Tanrı tarafından atanmış kralları olarak kabul etmekte biraz geç kaldılar. Onu bundan çok daha önce kabul etmeleri gerekirdi ama bunu yapmamışlardı. 2. Samuel 5. bölüm 3 ila 5. ayetler arasında İsrail'in bütün ileri gelenleri Hebron'a Kral Davut'un yanına gelince kral Rabbin önünde orada onlarla bir antlaşma yaptı. Onlar da Davut'u İsrail kralı olarak mesettiler. Davut 30 yaşında kral oldu ve 40 yıl krallık yaptı. Hebron'da 7 yıl 6 ay Yahuda'ya, Yeruşalim'de 33 yıl bütün İsrail'e ve Yahuda'ya krallık yaptı diye yazar. İsrail tarihindeki en büyük refah ve genişleme dönemine girmek üzeredirler. Davut hüküm sürmeye başladığında 30 yaşındadır. Hala genç bir adamdır. Hebron'da 7,5 yıldır sadece Yahuda oymağı üzerinde hüküm sürmüştür. Yeruşalim'de bütün İsrail 12 oymağın tümü üzerinde 33 yıl hüküm sürecektir. Davut toplam 40 yıl 6 ay boyunca hükümranlık sürecektir. Davut başkentini Yeruşalim'e taşır. Davut'un yaptığı ilk işin İsrail'in başkentini Hebron'dan Yeruşalim'e taşıyarak krallığı pekiştirmek olduğuna dikkat edin. 2. Samuel 5. bölüm 6 ve 7. ayetlerde ise Kral Davut'la adamları Yeruşalim'de yaşayan Yevuslulara saldırmak için yola çıktılar. Yevuslular Davut'a sen buraya giremezsin, körlerle topallar bile seni gerip püskürtebilir dediler. Davut buraya giremez diye düşünüyorlardı. Ne var ki Davut Siyon kalesini ele geçirdi. Daha sonra bu kaleye Davut kenti adı verildi. Burada bir kez daha Davut'u küçük gören insanlar var. Davut büyük bir askeri lider, büyük bir politik lider ve aynı zamanda büyük bir kral ve en önemlisi de Tanrı adamıydı. Siyon Davut'un en sevdiği yerdi. Siyon İsrail'de en yüksek yerdedir. Aslında Davut'un zamanında Yeruşalim daha aşağıda Kidron Vadisi yakınındaydı. Yapılan arkeolojik çalışmalarda o zaman şehri kuşatan duvarlar o bölgede çıkarılmıştır. Şu anki Yeruşalim kenti Davut'un sarayının inşa edilmiş olduğu Siyon Dağı'na daha yakındır. Daha sonra Siyon Dağı'nın alt tarafına tapınak inşa edilmiştir. Bütün bunları Davut seçmişti. Yeruşalim Davut'un kentiydi. Davut peygamber yazdığı mezmurların çoğunda Siyon Dağı ve Yeruşalim'den söz eder. Pilatus bu kentten nefret ederdi. Oraya sadece bayram günlerinde giderdi. İsa Mesih tutuklandığında Yeruşalim'de olmasının nedeni buydu. Fısıh bayramı için oradaydı. Bayramda oradaydı ve bayram bittiğinde Akdeniz kıyısında bir kent olan Sezarye'ye dönmüştü. Herhalde ben Sezarye'yi Yeruşalim'e tercih ederdim ancak kutsal kitap için Yeruşalim bu yeryüzünün büyük başkenti olacaktır der. Sonsuzluk boyunca orada yaşamayacağımı bildiğimden ötürü seviniyorum. Yeryüzündeki Yeruşalim'den çok daha üstün bir yer olan yeni Yeruşalim'de yani göksel Yeruşalim'de en açıkçası cennette olacağım. Davut Siyon Kalesi'ni ele geçirdi. Sözüne dikkat etmemiz gerekiyor. Şehrin kendisini değil tepenin üstünü ele geçirmişti. Bu noktada Yevusluların bu kentini alabilecek konumdaydı. Yevuslular daha savaş olduğunu bilmeden kendilerini sarılmış buldular. 2. Samuel 5. bölüm 8. ayette ise Davut o gün adamlarına şöyle demişti. Yevusluları kim yenilgiye uğratırsa Davut'un nefret ettiği şu topallarla körlere su kanalından ulaşmalı. Körlerle topallar saraya giremeyecek denmesinin nedeni işte budur. Bu ayet bir tartışma kaynağı olmuştur. Bazı kutsal kitap yorumcuları bunun Davut'un Yevusluların alayına yanıtı olduğunu söylerler. Diğerleri ise bunun daha derin bir anlamı olduğuna inanırlar. Kutsal kitap bize hiçbir açıklamada bulunmadığı için tam olarak bilemiyoruz. 2. Samuel 5. bölüm 9. ayette ise bundan sonra Davut kenti adını verdiği kalede oturmaya başladı. Çevredeki bölgeyi Millo'dan içeriye doğru uzanan bölümü inşa etti diyor. Davut ilk önce Siyon Dağı'nı fethedip orayı kalesi yapmış sonra da kenti almıştı. 2. Samuel 5. bölüm 10 ila 12. ayetler arasında Davut giderek güçleniyordu. Çünkü her şeye egemen Tanrı Rab onunlaydı. Sur kralı Hiram Davut'a ulaklar, sedir kütükleri, marangozlar ve taşçılar gönderdi. Bu adamlar Davut için bir saray yaptılar. Böylece Davut Rabbin kendisini İsrail kralı atadığını ve halkı İsrail'in hatırı için krallığını yücelttiğini anladı. Davut büyük bir kral oldu ve Tanrı onunla birlikteydi. Sur kralı Hiram, Davut'un büyük bir adam olduğunun bilincine vardı ve bu yüzden Davut'un bir saray inşa etmesi için kendisine gerekli malzemeleri ve işçileri de sağladı. 2. Samuel 5. bölüm 13. ayette Davut Hebron'dan ayrıldıktan sonra Yeruşalim'de kendine daha birçok cariye ve karı aldı. Davut'un erkek ve kız çocukları oldu diye yazar. Bu gerçeklerin bir kaydıdır. Tanrı Davut'un yaptıklarına onay mührünü basmamıştı. Tanrı'nın çok eşliliği kesinlikle onaylamadığını göreceğiz. Bu durum Davut'un oğlu Süleyman'ın zamanında krallığın bölünmesine yol açtı ve sonunda Babil esareti geldi. Neden? Çünkü Davut ve Süleyman kraldılar ve liderlik konumundaydılar. Davranışları yanlıştı. Yanlış olduğunu kim söylüyor? Tanrı. Ne de olsa burası onun evrenidir ve kuralları da Tanrı koyar. Siz bunlardan hoşlanmasanız da Tanrı'nın kuralları iyidir. Tanrı bizleri sadece yaratmakla kalmamış, aynı zamanda insanlığa nihai mutluluk ve bereketi getirmek üzere yaşamlarımız için kurallar ve yasalar da koymuştur. 2. Samuel 5. bölüm 14 ila 16. ayetler arasında Davut'un Yeruşalim'de doğan çocuklarının adları şunlardı. Şammua, Şovav, Natan, Süleyman, Yivhar, Elişua, Nefek, Yafia, Elişama, Elyada ve Elifelet diyor. Bu ayetlerde söze edilen ilk iki çocuk hakkında bir şey bilmiyorum ama Natan ve Süleyman hakkında bir şeyler biliyorum. Natan, İsa Mesih'in annesi Meryem'in atasıydı. Süleyman, Meryem'in kocası Yusuf'un atasıydı. Rab İsa Mesih, Natan ve Süleyman aracılığıyla Davut'un soyundandır ve taht üzerinde hakkı vardır. Bu bilginin bizler için buraya kaydedilmiş olmasının nedeni budur. 2. Samuel 5. bölüm 17 ve 18. ayetlerde Filistliler Davut'un İsrail kralı olarak meshedildiğini duyunca bütün Filist ordusu onu aramak için yola çıktı. Bunu duyan Davut kaleye sığındı. Filistliler gelip Refaim vadisine yayılmışlardı diyor. Davut Saul'dan kaçarken Filistlerin diyarında yaşamaya gittiğinde hiç olmazsa Akiş Davut'u kendilerinin adamı saymıştı. Davut şimdi kendi ülkesine dönüp bütün İsrail üzerine kral olarak meshedildiğinde Filistliler onu ele geçirmek istiyorlardı. 2. Samuel 5. bölüm 19 ila 21. ayetler arasında ise Davut Rab'be danıştı. Filistlilere saldırayım mı? Onları elime teslim edecek misin? Rab Davut'a saldır dedi. Onları kesinlikle eline teslim edeceğim. Bunun üzerine Davut Baal Perasim'e gidip orada Filistlileri bozguna uğrattı. Sonra her şeyi yarıp geçen sular gibi Rab düşmanlarımı önümden yarıp geçti dedi. Bundan ötürü oraya Baal Perasim adı verildi. Davut'la adamları Filistlilerin orada bıraktığı putları alıp götürdüler diye yazar. Bu yenilgiden bir süre sonra Filistliler geri döndüler. Tanrı onları yine Davut'un ellerine teslim etti. Davut'un hükümranlığı süresince bu düşmanla hiç barış olmamıştı. 2. Samuel 6. bölümde Davut'un antlaşma sandığını Yeruşalim'e getirme konusundaki yanlış ve doğru çabalarını görmekteyiz. Bu bölümde Davut doğru bir şeyi yanlış bir şekilde yapmaktadır. Tanrı antlaşma sandığının taşınması konusunda çok kesin buyruklar verdiği halde onu bir öküz arabasının üzerinde Siyon'a götürmeye çalışmıştı. Antlaşma sandığını Levi oymağından Kehatlıların omuzları üzerinde taşıması gerekiyordu. Çölde Sayım 7. bölüm 9. ayette bunu okumuştuk. Uzza ölmüştü çünkü ona dokunmaması gerektiğini biliyordu. Tanrı antlaşma sandığı konusundaki dokunma yasağını yeterince açık bir şekilde bildirmişti. Davut bundan sonra antlaşma sandığını doğru şekilde getirdi. Mikal, antlaşma sandığını getirirken şevki ve Tanrı'ya olan adanmışlığından ötürü Davut'u azarladı. Bu bölüme doğru şeyi yanlış biçimde yapma adı verilebilir. Amaca erişmek için her yol mübahtır anlayışı vardı. Bu düşünceyi hayat felsefeleri haline getirmiş olan birçok organizasyon ve birey vardır. Bunun Davut'un hayat felsefesi olduğunu söylemek istemiyorum. Öyle değildi çünkü ama 6. bölümdeki bu olay hakkında kesinlikle öyle olmuştu. Ben bunun Davut'un hayatındaki en büyük günahlardan birinin sayfası olduğuna inanıyorum. Diyelim ki Davut'un hayatındaki en büyük günü seçmemiz gerekiyor. Hangi günü seçersiniz? Genç bir çobanken Samuel'in onu yağla meshettiği günü mü? Ya da dev Goliath'ı öldürdüğü gün? Kendisine eş olarak verilen Saul'un kızı Mikal'la olan ilk romantik günlerinin akla gelebileceği kesindir. Belki Davut'un Saul'den kaçıp kurtulduğu günü seçersiniz ama belki de Saul'un öldüğü günü seçmek mümkündür. Çünkü bu Davut'un tahta geçeceği anlamına gelmekteydi. Bütün İsrail'in kralı olduğu ve başına tacın yerleştirildiği gün olduğunu da söylemek mümkündür. Oğlu Avşalom'un kendisine karşı isyan edip öldürüldüğü gün olduğunu da söyleyebilirsiniz. Ya da oğlu Süleyman'ın kral olarak meshedildiği günü söylerdiniz. Bütün bunlar büyük bir adamın hayatındaki büyük günlerdi. Ancak ben Davut'un hayatındaki bütün diğer olaylardan daha önemli iki olay olduğuna inanıyorum. Davut'un Tanrı'nın antlaşma sandığını Yeruşalim'e getirdiği gün ki bu 6. bölümde kaydedilmiştir ve Davut'un Tanrı'ya bir ev inşa etmeye yüreğinde karar verdiği gün Bu da 7. bölümde kaydedilmiştir. Bunlar büyük bir olasılıkla Davut'un hayatının en büyük iki günüydü. Antlaşma sandığı Tanrı'nın halkının arasındaki varlığını bildirmekteydi. Tapınma çadırındaki ve daha sonra tapınaktaki bu eşyaları ve bulundukları yerleri vurguladım. Dış avluda buhur sunağı ve tunç leğen vardı. Günah burada ele alınıyordu. Bundan sonra hepsi de tapınma ve Mesih'in kişiliğinden söz eden kutsal yerdeki eşyalardı. Bunlar altın şamdan, altın sunak ve sunu ekmeğinin bulunduğu masaydı. Bundan sonra en kutsal yerde antlaşma sandığı ve onun üzerinde de merhamet bulunan yer vardı. Burası Tanrı'nın halkıyla buluştuğu yerdi. Sanırım antlaşma sandığı eski antlaşmada Mesih hakkındaki en iyi resimdir. Aslında Tanrı'nın çizmiş olduğu tek resimdir. Şahsen ben Mesih hakkındaki tablolardan, özellikle de orta çağdaki ressamların onu yansıtış biçimlerinden fazla hoşlanmam. Rab İsa'nın neye benzediğini kimse bilmez. Beyaz bir adam olduğunu, zenci olduğunu, esmer, yanık yüzlü biri olduğunu söyleyenler vardır. Büyük bir olasılıkla bronz renkli bir teni vardı ama tam olarak bunu da bilmiyoruz. Çünkü bu konuda bize bir şey söylenmemiştir. Ancak tapınma çadırında özellikle de Tanrı'nın vermiş olduğu boyutlara göre akasya ağacından yapılmış ve içi dışı altınla kaplanmış olan antlaşma sandığında onun bir resmi vardır. Bezalel'e antlaşma sandığını yapması için Tanrı'nın ruhu tarafından özel bir hizmet görevi verilmişti. Tanrı'nın huzuru anlamına gelen anlaşma sandığı İsrail için bir engel oluşturmaya başlamıştı çünkü ona batıl bir şekilde bakılmaktaydı. Sandığın kendisinde bir keramet olduğunu sanıyorlardı ama yoktu. O sadece bir simge, Rab İsa'nın bir resmiydi. Onun tanrılığını gösteren bir şekilde altından ve insanlığının altını çizerek tahta olmak üzere iki materyalden yapılmıştı. İki değişik sandık değil mi? İki değişik sandık değil, bir tek sandıktı. Hem tahtadan bir sandıktı ve hem de altından bir sandık. Aynı anda her ikisiydi. Bu şekliyle İsa Mesih'in özdeki birleşimini göstermekteydi. İsa hem Tanrı hem insandı. Eski inanç bildirilerinden birinin söylediği gibi gerçekten tam bir insan ve gerçekten Tanrı özünden Tanrı gibi ezeli ve sonsuzdu. Samuel'in zamanında Filistlilerin antlaşma sandığını ele geçirip onun hakkında epey batıl inançlara kapıldıklarını hatırlayacağız. Onu bir öküz arabasının üzerinde İsrail'e geri yollayıp Aminadab'ın tarlasında bıraktılar. O bölgede 70 yıl kaldı. Davut Yeruşalim'i yeniden ele geçirince antlaşma sandığını oraya almayı istemişti çünkü Yeruşalim'in antlaşma sandığının bulunması gereken yer olduğunu düşünmüştü. Belli ki burası Tanrı'nın antlaşma sandığı için seçmiş olduğu yerdi. Krala söylenilen şeylerden bir tanesi yasanın tekrarı 16. bölüm 16. ayette şuydu. Bütün erkekleriniz yılda 3 kez mayasız ekmek bayramında, haftalar bayramında ve çardak bayramında Rabbin önünde bulunmak üzere onun seçeceği yere gitmeli. Kimse Rabbin önüne eli boş gitmemeli. Davut Yeruşalim'i aldığında onu başkenti yapmıştı ve antlaşma sandığı da Yeruşalim'in 5-6 kilometre batısındaki Kiryat Yearim'deydi. Davut Tanrı'ya karşı günümüzde çok az bulunan bir ateş ve sevgi taşıyordu. Davut'u hiç durmadan eleştiren bu insanlara katılmıyorum. Keşke diyorum benim yüreğimde de Davut'un Tanrı'ya karşı olan ateşi ve sevgisi olsaydı. 9. mezmurda ne söylediğini dinleyin. Ya Rab, bütün yüreğimle sana şükredeceğim. Davut yüreğinin derinliklerinden gelen adanmışlığı en harika şekilde dile getiriyordu. 108. mezmur 1. ayette ise kararlıyım ey Tanrı. Bütün varlığımla sana ezgiler, ilahiler söyleyeceğim diyor Davut. Sonra 103. mezmurda Rabbe övgüler sun ey gönlüm. Onun kutsal adına övgüler sun ey bütün varlığım diyor. Bu adamın Tanrı'ya karşı büyük bir tutkusu ve sevgisi vardı. Tanrı'nın antlaşma sandığını Yeruşalim'e getirme arzusu da bundan kaynaklanmaktaydı. Bu bölümde bunu yapmaya çalıştığını ama yapış biçiminin yanlış olduğunu göreceğiz. İlk 17 ayette antlaşma sandığından 15 kez söz edilir. Bu bölümü okuduktan sonra umarım dikkatle okursunuz. Bu bölümün konusunun Tanrı'nın antlaşma sandığı olduğunu anlayacaksınız. Bu konu Davut ve Rab için önemli bir konuydu. En az 11 mezmur antlaşma sandığını Yeruşalim'e götürme konusunu ele almaktadır. Davut'un antlaşma sandığı hakkında garip, batıl inançları olmadığına emin olabilirsiniz. Rabbin nerede olduğunu biliyordu ve Rabbin o sandıkta olmadığını da biliyordu. 123. mezmurda Davut, gözlerimi sana kaldırıyorum, ey göklerde taht kuran diyor. Davut Tanrı'nın nerede olduğunu biliyordu ama Tanrı'ya, Tanrı'yla insan arasındaki bir aracıdan söz eden antlaşma sandığı vasıtasıyla yaklaşabileceğini de biliyordu. Bu biraz uzun bir giriş oldu çünkü bunun önemli bir bölüm olduğuna inanıyorum. Şimdi Davut'un ne yapmayı istediğine dikkat edin. 2. Samuel 6. bölüm 1 ila 4. ayetler arasında Davut, İsrail'deki bütün seçme adamları topladı. Sayıları 30 bin kişiydi. Böylece Davut'la ordusu sandığın üzerindeki kerüvler arasında taht kuran, her şeye egemen Rabbin adıyla anılan Tanrı'nın sandığını getirmek için Baal'e Yahuda'ya gittiler. Tanrı'nın sandığını Avinadav'ın tepedeki evinden alıp yeni bir arabaya koydular. Tanrı'nın sandığını taşıyan yeni arabayı Avinadav'ın oğulları Uzza ile Ahyo sürüyordu. Ahyo sandığın önünden yürüyordu diye yazıyor. İşte Davut hatayı burada yapmıştı. Tanrı tapınma çadırı ve içindeki eşyaların taşınması hakkında kesin talimatlar vermişti. Davut bu talimatları yerine getirmemişti. Birisi çıkıp da Filistliler de yapmadılar ama onlara bir şey olmadı diyecektir. Onlara bir şey olmadı çünkü cahildiler. Işık sorumluluk yaratır. İnsanlar müjdenin ışığına sahipseler onu reddetmelerinden ötürü sorumlu tutulurlar. Sizlerle Afrika'daki putperestler hakkında tartışmaya girmeyeceğim ama sizinle kendi şehrimdeki ve sizin şehrinizdeki putperestler hakkında tartışmaya girmeyi isterim. Çünkü bu insanlar müjdeyi duyabilirler ve sorumlulukları büyüktür. Dostum, eğer İsa Mesih'e sırtınızı dönerseniz putperestler hakkında istediğiniz kadar tartışabilirsiniz. Ama kendiniz kayıpsınızdır. Yargılanır ve sonsuza dek cehenneme gidersiniz. Tanrı sözünün öğretisi budur. Bu hoşunuza gitmeyebilir. Eğer bunu beğenmiyorsanız bu evrenden bir başkasına gitmeniz gerekecektir. Çünkü burası Tanrı'nın evrenidir ve bunlar da onun kurallarıdır. Bu yüzden Davut antlaşma sandığını Yeruşalim'e götürmeye gider ama bunu yanlış bir şekilde yapar. Antlaşma sandığının dört köşesinde halkalar vardı. Bu halkalara sopalar geçirilir ve antlaşma sandığı Levillerin omuzlarında taşınırdı. Çölde yürürlerken Kehatlılar antlaşma sandığını omuzlarına alıp taşımışlardı. Davut Tanrı'nın talimatlarına burada uymamıştı. Dostum, Tanrı günümüzde müjdenin bu şekilde yayılmasını ister. Bazen Tanrı'nın neden benden daha iyi bir alet kullanmadığını ve müjdeyi neden göklere yazmadığını merak ederim. Ama İsa Mesih bu dünyada Tanrı'nın kendisine ait olanların omuzlarında taşınmalıdır. Tanrı'nın bunu bugün gerçekleştirmesinin yolu budur. Davut'un zamanında da yapma yolu buydu. Davut hatalıydı, hem de çok hatalıydı. Günümüzde hatalı şeyler yapan insanların başının derde girdiği gibi Davut'un da başı derde girecektir. 2. Samuel 6. bölüm 5. ayette bu arada Davut'la bütün İsrail halkı da Rabbin önünde lir, çeng, tef, çıngırak ve ziller eşliğinde ezgiler okuyarak var güçleriyle bu olayı kutluyorlardı diye yazıyor. Davut bir müzisyendi ve coşku dolu müzik olmasını istiyordu ve antlaşma sandığını Yeruşalim'e bol bol müzik eşliğinde getirecekti. 2. Samuel 6. bölüm 6. ayette Nakon'un harman yerine vardıklarında öküzler tökezledi. Bu nedenle Uzza elini uzatıp Tanrı'nın sandığını tuttu diyor. Bu epey ciddi bir durumdur. Antlaşma sandığı öküz arabasının üzerindedir ve öküzler arabayı sallamaktadır. Uzza eliyle antlaşma sandığının sallanmasını engellemeye çalıştı ve öldü. Bazıları bunun bu kadar büyük bir cezayı gerektirmeyen küçük bir davranış olduğunu söyleyebilir. Uzza'nın ölümü Davut'u öylesine etkilemişti ki geçit alayını durdurdu ve antlaşma sandığını Gatlı Ovet Edom'un evinde bıraktı. Davut sarsılmış ve Rab'e kızmıştı. Tanrı Davut antlaşma sandığını yanlış şekilde taşıdığı için kızgındı. 2. Samuel 6. bölüm 8 ve 9. ayetlerde ise Davut Rabbin Uzza'yı cezalandırmasına öfkelendi. O günden bu yana oraya Peres Uzza denilir. Ve bu isim Uzza'nın cezası anlamına gelir. Davut o gün Rab'den korkarak Rabbin sandığı nasıl olur da bana gelir diye düşündü diyor Tanrı sözü. Dostum, Rab'den korkmakla iyi ederiz. 111. mezmur 10. ayette bizlere bilgeliğin temeli Rab korkusudur diyor. Günümüzde birçok insan bu gerçeği anlamıyor. Tanrı yargılayacaktır. Evet, Tanrımız sevgidir ve O sizi sever. Ama siz günahınıza devam edebilir, O'na sırtınızı çevirebilirsiniz. O zaman da kaybolursunuz. Bundan kaçıp kurtulmanın herhangi bir yolu yoktur. Başka bir alternatif yoktur. Yuhanna 14. bölüm 6. ayette İsa Mesih, yol, gerçek ve yaşam benim dedi. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. Bu sözleri İsa Mesih söylemiştir ve bu sözler gerçektir. Ondan korkmalı ve bize söylediği şeyleri yapmalıyız. Davut kendi yaşadığı zamanda Rab'den korkuyordu ve sonunda Rab'bin sandığı nasıl olur da bana gelir diye sormuştu. 2. Samuel 6. bölüm 10 ila 12. ayetler arasında Rabbin sandığını Davut kentine götürmek istemedi. Bunun yerine sandığı Gatlı Ovet Edom'un evine götürdü. Rabbin sandığı Gatlı Ovet Edom'un evinde 3 ay kaldı. Rab Ovet Edom'u ve bütün ailesini kutsadı. Tanrı'nın sandığından ötürü Rab Ovet Edom'un ailesini ve ona ait her şeyi kutsadı diye Kral Davut'a bildirildi. Böylece Davut gidip Tanrı'nın sandığını Ovet Edom'un evinden Davut kentine sevinçle getirdi diye yazıyor. Davut antlaşma sandığını Davut'un kentine götürmeye azimliydi. Dersini almış mıydı, sandığı şimdi nasıl getirecekti? Kahinlerin omuzlarında. 2. Samuel 6. bölüm 13 ve 14. ayetlerde Rabbin sandığını taşıyanlar 6 adım atınca Davut bir boğayla besili bir dana kurban etti. Keten efot kuşanmış Davut Rabbin önünde var gücüyle oynuyordu diye yazar. Davut'un dans etmiş olması konusunda birçok kişinin kaşlarının kalkacağını biliyorum ama bu sözleri buraya koyan Tanrı'dır. Davut sevinçten oynuyor, dans ediyordu. Davut'un dansı bir tapınma dansıydı. Tapınma dolu bir şekilde dans ederseniz sizi desteklerim ama bunu yapabileceğinizi çok sanmam. Dostum, insanların Tanrı'yı Davut gibi sevdiklerini görmüyorum. Davut Tanrı'nın önünde seviniyordu. Şahsen ben günümüzde daha çok sevinip Rab'be şükreden imanları görmek isterim. Asık suratlı inanlılar görünce endişeleniyorum. Tanrı bundan hoşlanmaz dostum. Onun huzuruna sevinçle çıkmamız gerekir. Davut'un bunu yaptığından emin olabilirsiniz. 2. Samuel 6. bölüm 15 ve 16. ayetlerde Davut'la bütün İsrail halkı sevinç naraları ve boru sesi eşliğinde Rabbin sandığını getiriyorlardı. Rabbin sandığı Davut kentine varınca Saul'ün kızı Mikal pencereden baktı. Rabbin önünde oynayıp zıplayan Kral Davut'u görünce onu küçümsedi diyor. Mikal kimsenin Tanrı'yı bu şekilde sevmesinden hoşlanmamıştı ve bundan ötürü Davut'u küçümsedi. Mikal'ın Davut'un karısı olduğunu hatırlayın. Davut'la olan ilişkisinde bu tutum çok ciddi bir şeydi. 2. Samuel 6. bölüm 17. ayette Rabbin sandığını getirip Davut'un bu amaçla kurduğu çadırın içindeki yerine koydular. Davut Rab'be yakmalık sunular ve esenlik sunuları sundu diyor. Bu yakmalık sunular Mesih'in kişiliğinden söz etmektedir. Esenlik sunuları İsa'nın çarmıhının kanı aracılığıyla gerçekleştirdiği esenlikten ve Tanrı ile Davut arasındaki muhteşem ilişkiden söz eder. Dostum, Davut'un Rabbin önünde dans ettiği ve Uzza'nın öldürüldüğü hakkındaki konu dışı tartışmaları bir yana bırakalım. Bu kayıt burada Tanrı sözünde yer almaktadır. Tanrı sözünü yazılmış olduğu şekliyle kabul edelim. Anlamamız gereken önemli şey önümüzdeki derstir. Sizin ve benim Rab'le olan ilişkimiz nasıl? Tanrı bütün sevgi ve tapınmamıza layıktır. Burada önemli olan bu bölümde Davut'un Tanrı'yla olan ilişkisini görmemizdir. Burada Tanrı'ya aşık bir adam görüyoruz. Onunla doğru bir ilişki içerisindedir ve ona hizmet etmekten ötürü sevinç doludur. Keşke sizler ve ben de yaşamlarımızda aynı biçimde Rabbin sevincine sahip olabilsek. 2. Samuel 6. bölüm 20. ayette ise Davut ailesini kutsamak için eve döndüğünde Saul'un kızı Mikal onu karşılamaya çıktı. Davut'a şöyle dedi: İsrail kralı bugün ne güzel bir ün kazandırdı kendine. Değersiz biri gibi kullarının cariyeleri önünde soyundu. Davut kral olduğunu belli eden kraliyet giysilerini üzerinden çıkartarak soyunmuştu. Halkın arasına karışmış ve Tanrı'ya şükretmiş, aynı zamanda antlaşma sandığının Davut'un kentine gelmesinden ötürü sevinmişti. Karısı Mikal bundan hoşlanmamıştı. Mikal tapınmada asalet ve saygıdan hoşlanırdı. Durmadan adanmışlık ve dindarlık hakkında konuşan o sözde süper dindar insanlardan her zaman korkmuşumdur. Bu insanlardan sakının dostum. Bunlar tehlikelidir. Davut'un onlardan korktuğu gibi ben de onlardan korkarım. Davut olağanüstü bir Tanrı adamıydı. 2. Samuel 6. bölüm 21. ayette ise Davut, baban ve bütün soyu yerine beni seçen ve halkı İsrail'e önder atayan Rabbin önünde oynadım diye karşılık verdi. Evet, Rabbin önünde oynayacağım. Davut, Tanrı beni seçmiş olduğu için sevineceğim diyordu. Keşke insanlar kiliseye gittiklerinde daha mutlu olsalardı. Toplantıların tadını daha çok çıkarırlardı. 2. Samuel 6. bölüm 22. ayette ise üstelik kendimi bundan daha da küçük düşüreceğim. Hiçe sayacağım. Ama sözünü ettiğin o cariyeler beni onurlandıracaklar diyor Davut. Kendisini daha da küçük düşüreceğini söylediğinde tapınanlar arasındaki en mütevazi kişinin düzeyine ineceğini söylemektedir. Tanrı'ya tapınışında resmiyetten uzaklaşmaya aldırmaz. Tutumundan ötürü Davut Mikal'ı bırakmıştır. Yani ondan tamamen uzaklaştı ve Mikal'ın çocuğu olmadı. Mikal'ın Davut'un Tanrı'ya olan sevgi ve heyecanını paylaşmadığı burada çok net bir şekilde belliydi.